Ayrım 5.
Sonra koltuğa ağır ağır yerleşti ve "Papaz sizin bana iyi bir insan olduğunuzu söyledi," dedi. "Bu evde herkes size saygı gösterecek. Şayet memnun kalırsam ileride sizin de küçük bir iş tutmanıza yardım ederim. Ben sizin artık ne akrabalarınızla ne de arkadaşlarınızla görüşmenizi istiyorum. Çünkü onların konuşma biçimleri, halleri benim çocuklarıma yaramaz. İşte size ilk aylığınız 36 frank. Fakat bu paradan bir santimini bile babanıza vermeyeceğinize bana söz vermenizi istiyorum. Monsieur de Renal bu işte kendisinden daha kurnaz davranan ihtiyara içerlemişti. "Şimdi Monsieur," dedi. "Evet Monsieur diyorum çünkü burada herkesin size böyle hitap etmesi için emir verdim. Hem kibar insanların evinde bulunmanın yararını anlamakta elbette gecikmeyeceksiniz. Şimdi Monsieur, çocukların sizi sırtınızda bu hırka ile görmeleri doğru olmaz." Sonra karısına dönerek, "Hizmetçiler kendisini bu vaziyette gördü mü?" diye sordu. Madame de Renal çok düşünceli bir tavırla, "Hayır dostum," diye cevap verdi. Monsieur de Renal, "Daha iyi," dedikten sonra, kendi redingotlarından birini bu davranışına şaşıran Julien'e uzatarak, "Şunu giyiniz de beraber kumaşçı Monsieur Duran'a gidelim," diye ekledi. Bir saatten çok bir zaman sonra Monsieur de Renal eve siyah elbise giymiş yeni bir öğretmenle döndüğü vakit karısını aynı yerde oturmuş olarak buldu. Madame de Renal Julien'i gördükçe içi açılıyor, onu inceledikçe boş yere kuşkulandığını unutuyordu. Julien onu düşünmüyordu bile. İnsanlardan ve kaderden o kadar yılmış olmasına rağmen o anda ruhu bir çocuğun ruhundan farksızdı. 3 saat önce kilisede titrediği dakikadan beri sanki yıllar geçmişti. Madame de Renal'in soğuk davrandığını fark etti ve elini öpmek cesaretini gösterdiği için kendisine kızdığını anladı. Fakat şimdiye kadar giydiklerinden bambaşka bir elbise giymiş olmanın verdiği gururla o kadar kendisinden geçiyor ve sevincini saklamayı o kadar istiyordu ki yaptığı bütün hareketlerde bir çeşit çılgınlık ve taşkınlık vardı. Madame de Renal onu şaşkın gözlerle seyrediyordu. Monsieur de Renal, "Ağırbaşlı olunuz Monsieur," dedi. "Çocuklarımın ve adamlarımın size saygı göstermelerini isterseniz ağırbaşlı olunuz." Julien, "Monsieur, bu yeni elbiseyle sıkılıyorum," diye cevap verdi. "Ben zavallı bir köylüyüm. Bugüne kadar hırkadan başka bir şey giymedim. Müsaade ederseniz gideyim de odama kapanayım." Julien gittikten sonra Monsieur de Renal karısına "Nasıl buldun?" diye sordu. Madame de Renal hemen hemen içten gelen ve herhalde kendisinin de farkında olmadığı bir hareketle asıl düşüncesini kocasından saklayarak "Doğrusu bu köylü hiç de sizin dediğiniz kadar ahım şahım bir şey değil," dedi. "Ona fazlaca yüz verecek, şımartacak ve bir aya kalmaz kovacaksınız." "Ne yapalım, kovarız. Bize en çok 100 franka patlar. Ama veri yerliler de Monsieur de Renal'in çocuklarının yanında bir öğretmen görmeye alışırlar. Julien'i o işçi kıyafetiyle bıraksaydım bu istediğim olmazdı. Onu kovacak olsam bile biraz önce satın aldığım siyah elbiseyi geri alırız. Kumaşçıda bu aldığım hazır elbiseden başkası da yoktu zaten." Julien'in odasında geçirdiği bir saat Madame de Renal'a bir an kadar kısa geldi. Yeni öğretmenin geldiğini haber alan çocuklar annelerine sorular yağdırıyorlardı. Nihayet Julien göründü. Tamamıyla başka bir insan olmuştu. Onun ağırbaşlılığını söylemek az olur. Ağırbaşlılığın da kendisi olmuştu. Onu çocuklarla tanıştırdılar. Julien onlarla Monsieur de Renal'i bile hayrette bırakan bir biçimde konuştu. Sözlerine son verirken, "Baylar, ben buraya size Latince öğretmek için geldim," dedi. "Bir derse ezbere okumak nedir bilir misiniz?" Cebinden küçük boyda kara kaplı bir kitap çıkararak "İşte kutsal kitap," diye ekledi. "Bu kitap bize İsa'nın hayatını anlatır. Bu ciltse İsa'dan sonraki azizlerin sözlerini ve İncil'i kapsar. Size sık sık bu tür dersler okutacağım. Siz de bir bakın bakalım ben de dersimi biliyor muyum?" Çocukların en büyüğü Adolf kitabı eline aldı. Julien, "Rastgele açınız ve bana bir satır başından ilk 3 kelimesini söyleyiniz," diye söze devam etti. bizlere hayatta nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğreten bu kutsal kitabı siz beni durduruncaya kadar ezberden okuyabilirim. Adolf kitabı açarak iki kelime okudu. Bunun üzerine Julien sanki ana dili olan Fransızcayı konuşuyormuş gibi aynı kolaylıkla tüm o sayfayı su gibi ezbere okuyuverdi. Bu sırada Monsieur de Renal karısına kurula kurula bakıyordu. Babalarıyla annelerinin şaşıp kaldığını gören çocukların gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bir uşak salonun kapısına geldi fakat Julien Latince konuşmaya devam etti. Uşak önce olduğu yerde mıhlandı kaldı fakat biraz sonra kayboldu. Aradan çok geçmeden madamın oda hizmetçisiyle aşçı kadın da kapıya geldiler. Adolf o zamana kadar kitabın 8 yerini açmıştı fakat Julien hep aynı rahatlıkla ezbere okuyordu. Çok sofu bir kadıncağız olan aşçı yüksek sesle "Aman Tanrım, ne kadar güzel bir rahip" dedi. Bu iş Monsieur de Renal'in onuruna dokunmuyor da değildi. Öğretmene soru sormak şöyle dursun, o şimdi belleğini kurcalayıp hiç olmazsa birkaç kelimecik Latince bulmaya çalışıyordu. Nihayet Horatius'tan bir mısra söyleyebildi. Fakat Julien'in Latincesi kutsal kitabın hudutlarını aşmıyordu. Kaşlarını çatarak, "Allah'ın izniyle bir gün papaz olacağım. Tuttuğum kutsal yol benim böyle dinsiz bir şairin mısralarını okumama müsaade etmez" dedi. Monsieur de Renal sözde Horatius'tan daha bir takım mısralar okudu. Çocuklarına bu şairin kim olduğunu anlattı. Fakat Julien'e hayran olan çocuklar babalarının söylediklerine aldırış etmiyorlar, hep öğretmenlerine bakıyorlardı. Hizmetçiler hala kapıda durdukları için Julien kendisini biraz daha göstermesi gerektiğine karar verdi ve çocukların en küçüğüne "Monsieur Stanislas Xavier'in kutsal kitaptan bir yer göstermesi gerek" dedi. Küçük Stanislas bir satır başının ilk kelimesini yarım yamalak okudu ve Julien yine bütün sayfayı ezberden söyledi. Monsieur de Renal'in başarısını tamamlamak üzere o anda içeriye güzel Normandiya atlarının sahibi Monsieur Valeno ile kaymakam Monsieur Charco girdiler. Bu gösteriş sahnesi sayesinde Julien kendisine Monsieur diye hitap edilmesi için hak kazandı. Hizmetçiler bile ona başka türlü hitap etmeye cesaret edemediler. O akşam kasabada kim var kim yok herkes bu olağanüstü kişiyi görmek üzere Monsieur de Renal'in evine koştu. Julien senli benli olmamak için hepsine somurtarak cevap veriyordu. Ünü kentte o kadar yayıldı ki birkaç gün sonra Monsieur de Renal onu ayartmalarından korkarak 2 yıllık bir sözleşme imzalamayı teklif etti. Julien soğuk bir tavırla, "Hayır Monsieur" dedi. "Şayet siz bana yol verecek olursanız ben çekip giderim. Size hiçbir şey yüklemeden yalnız beni bağlayan bir mukavele haksızdır kabul edemem" dedi. Julien o kadar iyi davrandı ki eve geldiği daha henüz bir aydan az bir zaman olduğu halde Monsieur de Renal bile ona saygı gösteriyordu. Verrier'in papazı, belediye başkanıyla da Monsieur Valeno ile de dargın olduğundan Julien'in Napolyon'a karşı olan eski hayranlığından söz açan olmadı. Şimdi Julien imparatordan ancak tiksinerek bahsediyordu. 7. Bölüm. Seçkin Duygular. Kalbi ancak kırarak duygulandırmayı bilirler. Bu yüzyılın yazarlarından biri. Çocuklar onu taparcasına seviyor fakat o çocukları hiç sevmiyordu. Aklı başka yerdeydi. Bu yumurcaklar ne yaparsa yapsın hiç aldırış etmiyordu. Çocuklara her zaman eşitlik gözeterek davranıyor, soğuk ve duygusuz oluyor fakat buna rağmen yine seviliyordu. Çünkü onun gelişi bu evde var olan can sıkıntısına bir son verdi. Julien iyi bir eğitmen oldu. Kendisinin de kabul edildiği kibarlar alemine karşı içinde kinden ve nefretten başka bir şey yoktu. Çünkü her ne kadar bu aleme girdiyse de ona ancak sofranın bir ucunda yer verilmişti. Kim bilir, belki bu kin ve nefreti de bundan ileri geliyordu. Öyle zengin ziyafetler verilmişti ki bu ziyafetlerde etrafında bulunan her şeye karşı duyduğu kini kusmamak için güçlük çekmişti. Yortulardan birinde Saint Louis günündeydi. Monsieur Valeno belediye başkanının evinde yüksekten atıp tutuyordu. Julien az kaldı nefretini belli edecekti. Çocukları görmek bahanesiyle kendisini bahçeye dar attı. "Dürüstlüğü ne kadar övüyorlar" diye bağırdı. Sanki dünyada bundan başka erdem yokmuş gibi. İyi ama fakirlerin malını idare etmeye başladığından beri kendi varlığını herhalde 2-3 misline çıkaran bir adama karşı alçakçasına saygı göstermekte de kusur etmiyorlar. Onun kimsesiz çocuklara ait parayı bile işleterek bir şeyler kazandığına bahse girerim. Dipnot: Stendhal, Kırmızı ve Siyah'ın Bucci'ye ait olan nüshasında kimsesiz çocuklara ait paradan 4 milyon çalıyorlardı 1829 diye yazmıştır. Sefaletleri başkalarının sefaletinden çok daha kutsal olan o zavallıların parasından. Ah canavarlar, canavarlar! Ya ben? Ben de babası, kardeşleri ve ailesi tarafından nefret edilen bir tür kimsesiz bir çocuğum. Saint Louis ortusundan birkaç gün önce Julien, Sadıklar gezisinin üst tarafında bulunan Belvedere adındaki koruda gündelik dualarını okuyarak yalnız başına dolaşırken, uzaktan ıssız bir keçi yolundan ağabeylerinin geldiğini gördü, onlara kendisini göstermemeye çalıştıysa da başaramadı. Julien'in siyah elbisesini, son derece temiz giyinmiş olmasını, onlara karşı duyduğu içten gelen nefreti görünce ağabeyleri o kadar kıskandılar ki, kardeşlerini ağzından burnundan kan getirinceye kadar döverek orada baygın bir halde bıraktılar. Monsieur Valeno ve kaymakamla birlikte orada dolaşan Madame de Renal, rastlantı sonucu koruya da uğramıştı. Julien'in yerde boylu boyunca uzanmış olduğunu görünce ölmüş zannetti. Kadın o kadar çok heyecanlandı ki Monsieur Valeno'nun içine kurt düştü. Monsieur Valeno ön yargıyla karar vermekte çok acele ediyordu. Gerçi Julien Madame de Renal'i çok güzel buluyordu ama bu güzelliği yüzünden de ona kin beslemiyor değildi. Zira bu onun hayat yolunda başarıya ulaşmasına engel olacak ilk kaya parçasıydı. Elini öpmeye cesaret ederek coştuğu ilk günü ona unutturmak için Madame de Renal'le mümkün olduğu kadar az konuşuyordu. Madame de Renal'in oda hizmetçisi Eliza, genç öğretmene aşık olmakta gecikmedi. Hanımına sık sık ondan bahsediyordu. Matmazel Eliza'nın aşkı yüzünden uşaklarından biri Julien'e düşman kesildi. Bir gün bu adamın Eliza'ya, "Şu pis öğretmen bu eve geldiğinden beri benimle konuşmak istemiyorsunuz," dediğini işitti. Julien böyle bir harekete layık değildi. Fakat bu olaydan sonra yakışıklı delikanlılara özgü bir duyguyla üstüne başına eskisinden çok daha özenmeye başladı. Monsieur Valeno'nun kini de büsbütün arttı. Genç bir rahibin bu kadar aşırı süslenmesinin doğru olmadığını herkesin içinde söyledi. Julien'in giydiği elbisenin papaz elbisesinden tek farkı cübbe olmayışıydı. Madame de Renal, onun Eliza ile her zamankinden çok konuşmaya başladığını fark etti. Bu konuşmaların Julien'in giyecek konusunda pek fakir olduğundan kaynaklandığını öğrendi. Genç adamın çamaşırı o kadar azdı ki ikide bir dışarı gönderip yıkatmak zorunda kalıyordu. İşte Eliza bütün bu işleri görmek için onun işine yarıyordu. Madame de Renal onun bu kadar yoksul olduğunu aklına getirmemişti. İçinde ona hediyeler vermek arzusu uyandıysa da cesaret edemedi. Julien yüzünden duyduğu ilk acı işte bu arzuyu yerine getirmemek için kendisiyle mücadele edişi oldu. O güne dek zihninde Julien'in adıyla saf bir sevinç duygusu birbirine eşit iki şeydi. Onun fakir olduğunu düşündükçe kendi kendini yiyordu. Nihayet kocasına öğretmene çamaşır almasını söyledi. Monsieur de Renal, "Ne aptallık," diye cevap verdi. "Ne? Kendisinden memnun olduğumuz ve bize istediğimiz gibi hizmet eden birisine hediyeler vermek ha? Evet, görevini iyice yapmasaydı anlarım. O zaman özendirmek amacıyla bunu yapardık." Kocasının böyle düşünmesi Madame de Renal'in onuruna dokundu. Onun bu yaratılışta bir adam olduğunu ancak Julien geldikten sonra fark edebildi. Pek sade olmakla beraber kıyafeti son derece temiz olan bu genç rahiple ne zaman karşılaşsa içinden "Zavallı çocuk, bütün masraflarla nasıl başa çıkıyor?" demekten kendini alamıyordu. Julien'in bazı şeylerden yoksun olduğunu görmek yavaş yavaş hoşuna gitmemek şöyle dursun, acıma duygusunu uyandırmaya başladı. Madame de Renal kendilerine tanıdığımız andan itibaren ilk 15 gün içinde budala diyebileceğimiz taşra kadınlarından biriydi. Hayatın ne olduğunu bilmiyordu, hem fazla konuşmaya da istekli değildi. Ruhunda bir incelik ve alçak gönüllülük vardı. Bütün insanlarda bulunan bu doğuştan mutluluk duygusu sayesindedir ki, rastlantı sonucu aralarına düştüğü kaba insanların yaptığı şeylere aldırış bile etmiyordu. Biraz olsun okumuş olsaydı, yaratılıştan iyi bir akıla sahip olduğu için seçkin bir kadın olur, herkesin ilgisini çekerdi. Fakat ileride mirasa konacak bir kız olduğundan, Sacré-Cœur de Jésus tarikatına can ve gönülden bağlı ve Cezvitlerin amansız düşmanı olan Fransızlara karşı büyük bir kin besleyen rahibelerin manastırında büyüdü. Bununla beraber Madame de Renal, manastırda öğrendikleri arasında saçma bulduğu şeyleri vaktinde unutacak kadar sağduyu göstermişti. Fakat bu unuttuklarının yerine başkalarını öğrenmediği için sonunda bir şey bilmez duruma geldi. Büyük bir mirasa konacağı için daha küçük yaşta herkesin kendisine dal kavukluk edişi ve sofu bir hayat geçirmek üzere duyduğu eğilim onu kendi iç dünyasına kapanarak yaşamaya yöneltmişti. Her ne kadar görünüşte onun Verrier erkeklerinin karılarına örnek olarak gösterdikleri ve Monsieur de Renal'in koltuklarını kabartan yazgıcı bir hali vardıysa da bunun gerçek kaynağı soylu gururu ve son derece kibirli oluşuydu. Mağdur olduğu için dillere destan olan herhangi bir prenses bile etrafında dolaşan asılzadelere bu yumuşak tabiatlı, görünüşte o kadar alçak gönüllü olan kadının kocasının söylediklerine verdiği önemden çok daha fazla önem verirdi. Julien gelinceye kadar Madame de Renal çocuklarından başka kimseyle gerçekten ilgilenmemişti. Onların ufak tefek hastalıkları, acıları, sevinçleri, Besançon'da Sacré-Cœur manastırındayken Allah'tan başka bir şeye tapmayan bu kadının tüm hayatını, duygulu ruhunu dolduran şeylerdi. Çocuklardan birinin ateşinin çıkması onu oğlu ölüyormuş gibi şaşkın bir hale getirirdi. Fakat üzüntüsünü kimseye söylemeye tenezzül etmez, bağrına taş basardı. Evlendiğinin ilk yıllarında derdini dökmek ihtiyacıyla bir iki kez kocasına açılmıştı. Fakat her defasında kaba bir kahkaha, bir omuz silkmesiyle karşılaşmış, üstelik kadınların çılgınlıkları hakkında bir takım vecizeler dinlemişti. Bu gibi şakalar, hele yavrularının hastalığı söz konusu olduğu zaman, hançeri tam kalbinin ortasına saplanıyordu. İşte manastırda kendisine yapılan iltifatlara ve tatlı sözlere karşılık kocasının evinde bulduğu şeyler bunlardı. Acı onun için bir okul oldu, onu olgunlaştırdı. Bu gibi üzüntülerini hiç kimseye, hatta dostu Madame Derville açmayacak kadar gururlu olduğundan, tüm erkeklerin kendi kocası Monsieur Valeno ve Kaymakam Charcot ve Mogiron gibi olduklarını sanmıştı. Onların kabalığı ve para, teşrifat ve madalya sorunundan başka her şeyi duygusuzlukla karşılamalarını, işlerine gelmeyen her türlü olumlu düşünceye karşı körü körüne kin beslemelerini, çizme veya fötr şapka giymeleri gibi bu cinse özgü doğal durumlardan sayardı. Uzun yıllar geçtiği halde Madame de Renal aralarında yaşamak zorunda kaldığı bu para canlısı adamlara hala alışamamıştı. İşte küçük köylü Julien'in başarısının sırrı buradaydı. Madame de Renal, Julien'in soylu ve mağrur ruhunu kendi ruhuna eş bulmakla büyük bir zevk duydu. Bu zevke bir yandan da böyle bir şeyi ilk kez duymanın verdiği tatlı heyecan karışıyordu. Genç adamın görgüsüzlüğünü hoş gördü, hatta bunu da bir özellik olarak kabul etti. Tavır ve hareketlerindeki haşinliği gidermeyi başardı. En basit şeylerden bile söz ederken onu dinlemek zahmetine katlanmaya değdiğine inandı. Hatta Julien hızla giden bir arabanın çiğnediği bir köpekten söz edecek olsa bile, köpeğin çektiği acıları canlandırarak anlatırken belediye başkanının kaba bir şekilde güldüğünü, Julien'in o siyah keman gibi kaşlarını çattığını görüyordu. Madame de Renal yavaş yavaş yiğitlik, yüksek ruhluluk, acımak gibi insancıl duyguların tümünün bu genç rahibin varlığında toplandığına inanmaya başladı ve yüksek ruhlu kimselerde uyandırdığı sevgi ve hayranlığı duydu. Parisli olsaydı Julien'in Madame de Renal'e karşı olan durumu çabuk anlaşılır, fakat Paris'te aşk romanlarda olduğu gibidir. Orada genç öğretmenle Sıkılgan Hanım'ı 3-4 romandan veya jimnaz tiyatrosundaki operetlerde söylenen birkaç şarkıdan sonra birbirlerine karşı olan durumlarını anlatmakta gecikmezlerdi. Romanlar onlara oynayacakları rolü, taklit edecekleri örneği gösterirdi. Julien de er geç, hem de hiçbir zevk duymadığı halde ve belki de homurdanarak kendini göstermek hevesine kapılıp bu modele uymak zorunda kalırdı. Aveyron yahut Pirene eyaletlerinin küçük bir kentinde olsa, en küçük bir olay iklimin sıcaklığı yüzünden hemen kesin bir karara varmak için yeterdi. Fakat bizim daha karanlık bir gökyüzüne sahip olan memleketimizde, fakir olan ve paranın sağladığı bazı zevklere karşı, duygulu kalbi yüzünden gereksinme duyan bir delikanlı, her gün çocuklarıyla meşgul, romanlarda kendisine bir örnek bulmaya kalkışmayan, gerçekten dürüst, 30 yaşında bir kadını görür. Taşra'da her şey yavaş yavaş azar azar olur, işler daha doğal bir yolda yürür. Madame de Renal, genç öğretmenin yoksul olduğunu düşündükçe çok zaman ağlayacak duruma geliyordu. Julien onu gözyaşları içerisinde yakaladı. "Ne o madame, başınıza bir felaket mi geldi yoksa?" diye sordu. Madame de Renal, "Hayır dostum," diye cevap verdi. "Çocukları çağırınız, gezmeye gidelim." Julien'in koluna girdi ve delikanlıya biraz tuhaf gelen bir biçimde yaslandı. Ona ilk kez dostum diye hitap etmişti. Gezintinin sonuna doğru Julien, Madame de Renal'in çok kızardığını hissetti. Kadın ağır ağır yürümeye başladı. Julien'e bakmadan, "Benim Besançon'da oturan çok zengin bir teyzenin biricik mirasçısı olduğumu herhalde size anlatmış olsalar gerek," dedi. "Beni hediyelere boğuyor. Çocuklarımın bilgisi günden güne artıyor. Hem de şaşılacak derecede ilerliyorlar. O kadar ki size karşı duyduğum minnetin bir anısı olarak ben de küçük bir hediye kabul etmenizi rica edeceğim. Kendinize çamaşır diktirmeniz için birkaç lira." Fakat Madame de Renal bu son kelimeyi söylerken bir daha kızardı ve sözünü bitiremedi. Julien, "Fakat madame," dedi. Madame de Renal başını eğerek, "Bundan kocama bahsetmeye gerek yok," diye ekledi. Julien durdu, gözleri öfkeden parlıyordu, bütün vücudu irkilerek. "Ben fakir bir insanım madame," dedi, "ama alçak değilim. Parama dair herhangi bir şeyi Monsieur de Renal'den saklayacak olursam bir uşaktan da aşağı olurum." Madame de Renal utancından yerin dibine geçiyordu. Julien, "Sayın belediye başkanı bana evine geldiğimden beri 5 kez 36'şar frank verdi. Harcama defterimi kendisine veya herhangi bir kimseye, hatta benden nefret eden o Monsieur Valeno'ya bile göstermeye hazırım." Julien'in bu öfkeli sözlerinden sonra Madame de Renal sapsarı kesilmiş titriyordu. Gezintinin sonuna kadar ikisi de konuşmayı sürdürmek için bir neden bulamadılar. Julien'in gururla dolu yüreği Madame de Renal için gittikçe açılmaz bir durum aldı. Madame de Renal'e gelince o genç adama karşı saygı duymaya başladı, onun bu hareketine hayran oldu. Julien kendisini azarlamıştı. İstemeyerek onun gururunu kırmış olmasını bahane ederek delikanlıya karşı bin türlü ilgi gösterdi.